Ayrım 64, sayfa 860. Birkaç gün sonra Simalyan, küçük dayı, için rahat olsun. Artık patron oldun. Bakalım neler yapabiliyorsun. Tek boynuzlu at denen takozun icabına çoktan baktım. Nasıl hallettiğimi sorma. Bugünden sonra artık başımıza bela olamayacak. Ait olduğu burjuva sınıfının diktatörlüğüne dayanamadı. Küçük dayı, para kazanmayı ya da para kaybetmeyi kafana takma sakın. Eğlenmene bak. Shangwan ailesi için başını gururla dik tutup beklenen sıçramayı gerçekleştirmesinin zamanı geldi artık. Benim param senin parandır. Yürü be. Para dediğin piçin önde gideni, kokuşmuş bir köpek bokudur. Ninemin yakacaktır, pirinçtir, yağdır, tuzdur. İşte bunun gibi günlük ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamak için birini görevlendirdim. Ben büyük bir anlaşma yapmak için iş seyahatine çıkıyorum. Bir yıl sonra ancak dönerim. Sana telefon numaramı bırakıyorum. Bir şey olursa ararsın. İşte böyle. Bana ne nereden geldiğimi ne de nereye gittiğimi sor dedi. Tek boynuzlu at iç çamaşırı dünyasında iş patlaması yaşanıyordu. Şehir hızla genişliyordu. Taşkın Ejderha Nehri'nin üzerine bir köprü daha yapıldı. Bir zamanlar Taşkın Ejderha Nehri çiftliğinin olduğu yerde iki pamuk fabrikası, bir sentetik, bir de kimyasal lif fabrikası kurulmuş. Alan şimdi tanınmış bir tekstil bölgesi olmuştu. O 7 Rus dansçıyı tekstil bölgesine at arabasıyla sütyen satmaya gönderdi. Kadınların en karakteristik özellikleri memeleridir. Memeler insan evriminin sonucudur. Memeye gösterilen sevgi ve özen sosyal medeniyet ölçüsünün önemli sembollerinden biridir. Kadınlar memeleriyle gurur duyarsa erkekler de kadınların memeleriyle gurur duyar. Memeler rahata erdiklerinde kadınlar da rahatlar. Erkeklerin rahatlaması da kadınların rahatlamasına bağlıdır. İnsan ırkı da memelere verilen hizmetin rahatlığı sayesinde rahata erecektir. Memelere özen göstermeyen bir toplum barbar bir toplumdur. Memeleri sevip korumayan bir toplum gayri insani bir toplumdur. Çocuklar, harçlıklarınızı biriktirip annenize bir sütyen hediye edin. Gök olmazsa yerde olmaz. Anneniz olmasaydı kim bilir siz şimdi nerede olacaktınız? Ey insanoğlu, köklerini unutma. Annelerinizin memelerini unutmanız demek, insanlığınızı kaybetmek demektir. Ey kocalar, evli olanlar ve henüz evlenmemişler. Eşinize nasıl bir hediye alırsanız alın, aldığınız hediye güzel bir sütyenin yerini tutmayacaktır. Meme bir hazinedir. Dünyanın en temel öğesidir. Kaynağıdır onun, insanın kendini adamışlığının en yüce ve en katıksız göstergesidir. Memeyi sevmek demek, kadını sevmek demektir. Tekrar reklamın en temel özelliğidir. Kulaklarınızı memeyi sevmenin o güzel dinine iyice açın. Sütyen giymeyi ortadan kaldırmaya çalışmak uygar bir davranış değildir. Küçük sütyenlerin büyük yararları vardır. Ne erkek ne de kadın ondan vazgeçemez. Göğü sütyene boğmak lazım. Bırakın uçuşsunlar havada. Dalan şehrini memeyi seven bir şehir yapalım. Güzel memeler şehri, iri memeler şehri. Haziran ayının adı memeyi sevme ayı olsun. Sevgililer günü memeyi sevme günü ilan edilsin. O gün yurt içi ve yurt dışından misafirler çağıralım. Günün önemi bütün Asya kıtasına, oradan da tüm dünyaya yayılsın. Dalan şehri meydanında en iri meme yarışması düzenleyip büyük bir sütyen fuarı düzenleyelim. En iri meme yarışmasında yaş aralığına göre farklı derecelendirmeler yapalım. Memeyi sevme gününün sürdüğü festival haftası boyunca gazeteler özel meme sayısı hazırlasın. Radyo ve televizyonlarda özel meme programları yayınlansın. Yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlar meme üzerine felsefi, estetik, psikolojik, tıbbi, sosyolojik ve antropolojik raporlar sunsun. Memeler sahneye çıkıp ekonomi üzerine şarkılar söylesin. Zihninizi açın. Dünyanın dört bir yanından gelen misafir dostlarınızı işe alın. Yatırım ve teknolojisi yanınıza alın. Kız kardeşlerinizi ve karılarınızı dört tekerlekli bir at arabasına bindirip dalana gelin. Zihinlerinizi açın da yan yana koyup kim daha kahramanmış görelim. Uluslararası Akrep Festivali, Uluslararası Çekirge Festivali, Uluslararası Tofu Festivali, Uluslararası Bira Festivali, artık ne kadar festival varsa bunların hiçbiri bizim Uluslararası Meme Festivalimizde yarışamaz. Buna Uluslararası Meme Ucu Festivali de denebilir. Bu festivalin çok aşağılık bir festival olduğunu düşünecektir muhtemelen beyefendiler. Ama aslında çok asil bir festival. Aranızda meme emmeden büyümüş olan var mı? Güzel bir çift meme görünce dönüp dönüp bir daha bakmayı kim istemez? Çin'de cinsellik öyle açık açık konuşulmaz ama nedense dünyada en çok çocuk yapanlar yine Çinliler. Yarın Dünya Kadınlar Günü. Tek boynuzlu at meme sevenler derneği. Pardon, doğru ya, mağazanın adını değiştirdim artık. İç çamaşırı dünyası değil, değiştirdim. Hemen değiştiriverdim. İşte bizim. tek boynuzlu at meme sevenler derneği. Dalandaki kız kardeşlerimize çok güzel bir hediye verecek. En yeni, en moda bir sütyen. Genç kızlar, genç kadınlar ve anneler için olan modelleri de var. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum. %80 indirim var. Bir çift sütyen alana yanında bir çift diz altı ipek çorap hediye. İki çift sütyen alana yanında bir külot hediye. 10 çift alana yanında bir tane Eve marka meme büyütme cihazı hediye. Bu cihaz tıp fakültesi onaylı bir üründür. Bu cihaz mikroelektrik akımıyla memeleri canlandırıp küçük memeleri büyütüyor. Zaten iri olan memeler de daha irileşiyor. Bu uluslararası meme festivali fikrini Lou Schenkel'in kafasına sokmalıyım. Ne Yavuz hırsızdır o. Şamata çıkarmaya bayılır. Gökdelenler yapıp yaptığı gibi yıkabilir de. Para kazandığı sürece atom bombası bile satar. Ne de olsa övgü ve sövgü içinde büyüdü. Simalyang'ın büyük bağışları sayesinde Çin halkının politik danışman konferansında başkan yardımcılığına adaylığımı koydum. Böylece Uluslararası Meme Festivali fikrimi öneri olarak sunabilirim. Hem de yapılacaklar listesine. Dalan şehrinin o ünsüz dağlarını ve nehirlerini görünür kılmak, böyle tuhaf fikirleri doğru kullanmakla gerçekleşir ancak. 7 Mart 1991 akşamı yağmur çiselerken, tek boynuzlu at sütyen dünyasının yönetim kurulu başkanı olan Shangguan Yintong kendini son derece duygusal hissediyor. Kafasında tilkiler dolaşıyordu. Işıklarını kapattığı mağazanın içinde mutlu bir şekilde volta atıyordu. Arada sırada tezgahtar kızların kıkırdamalarını duyuyordu üst kattan gelen. İşler tıkırındaydı. Tekstil bölgesine Rus dansçıları gönderip satış yapma taktiği başarılı olmuştu. Dalan şehrinde bir meme ucu rüzgarı estiriyordu. Rus dansçılarının kendileri için yarattığı tehlikenin farkına varan kadınlar sokaklarda sadece sütyen takarak dolaşmaya başlamıştı. Belediye başkan yardımcısının oğlu şehrin Mokyang kumpanyasında bir oyuncu olan Meng Jiajuo ile nişanlandığında mağazaya gelip tek seferinde tam 777 tane sütyen almıştı. Dipnot, Mokyang, Shandong eyaletinde doğan yerel bir operatörü. Sütyen satışlarında yaşanan büyük patlamayla parası gibi akmaya başlamıştı. Personel sıkıntısı çekince televizyona verdiği reklamın hemen ertesi günü 200'den fazla genç kadın işe başvurmuş, Yintong da çok heyecanlanmıştı. Başını mağazanın camına dayayıp dışarıda neler olup bittiğini izliyordu. Bu şekilde biraz da kendine gelip kafasında deli gibi gezen tilkileri durdurmak istemişti. Caddenin iki tarafındaki dükkanlar çoktan kepenklerini indirmişti. Dükkanların neon ışıkları gümüşlü yağmur altında durmadan yanıp sönüyordu. Kumlu Tepe Köyü ve Sekizgen Kuyu arasında yeni açılan hatta çalışan 8 numaralı otobüs durmadan işliyordu. Yüz Kuş Restoranı'nın hemen önündeki İngiliz Çınarı'nın ıslak dalları sokak lambasının loş ışığı altında nazlı nazlı salınıyordu. Çınarın üzerinde geçen seneden kalan küremsi meyve topları hala duruyordu ve ağaç yeni yapraklar çıkarmaya da başlamıştı. 8 numaralı otobüsün durağı ağacın altındaydı. Durak tabelasının altında elinde çiçekli bir şemsiye tutan genç bir kız vardı otobüs bekleyen. Havalar daha o kadar ısınmamasına rağmen genç kızın üzerinde sadece bir elbise vardı. Genç kızın dizine kadar gelen pembe plastik çizmeleri ışıl ışıl parlıyordu. Şemsiyenin kenarından yağmur damlaları süzülüyordu yavaştan. Nemli hava caddenin üzerinde bir duman ya da sis bulutu gibi döneniyordu. Yeni dökülmüş asfalt yol dümdüzdü ve yağmurla ıslanmıştı. Caddeye göz kırpan rengarenk neon ışıkları çok güzel görünüyordu. Dağ bisikletine binmiş beli bükük kıçı havada birkaç Beatles delikanlısı tüm vücutları sallana sallana caddeden geçiyordu. Otobüs bekleyen genç kızın yanından geçerken ıslık öttürüp laf attılar. Genç kız şemsiyesini yarı beline kadar indirip kendini savundu. Beatles delikanlıları ıslık çalarak uzaklaştı. 8 numaralı otobüs çamur ve su sıçrata sıçrata geliyordu. Otobüs durak tabelasının önünde tereddüt eder gibi yavaşlayıp bir an aniden durunca otobüsün içi karıştı. Otobüs göz açıp kapamadan yeniden hareket etti. Otobüsün tekerleklerinden sıçrayan yağmur suyu havada damla damla parladı. Şemsiyeli genç kız otobüse bindiği gibi uzaklaştı. 8 numaralı otobüs yeni binen genç kızla birlikte uzaklaşmıştı ama ardında genç bir kadın bırakmıştı. Bir eksikti artık. Bayattan kurtulup tazeyi almıştı yanına. Genç kadın biraz melankolik inmişti otobüsten. İnce yağmurun altında etrafına bakındı. Hemen tek boynuzlu at sütyen dünyasına doğru yöneldi. Mağazanın karanlığında ayakta dikilen Shangguan Yintong'a doğru yürüdü. Ördek yumurtası renginde bir yağmurluk giyiyordu. Başında şapka yoktu. Saçları maviymiş gibi görünüyordu. Mavi saçlarını geriye doğru taradığından açıkta kalan alnı pırıl pırıl parlıyordu. Hastalıklı bir solgunluğa sahip beyaz yüzü kasvetli sisle kefen gibi örtülmüştü. Yinton, kadının halinden onun kocasına yeni kaybetmiş bir dul olduğunu çıkardı. Sonradan tahmininin doğru olduğu kanıtlandı. Kadın vitrine doğru yaklaşırken Yinton adını koyamadığı tuhaf bir paniğe kapıldı. Kadının kasvetli ruh halinin vitrinin kalın camlarına nüfuz edip mağazanın içini doldurduğunu hissetti korku içinde. Kadın daha mağazaya adımını bile atmadan içerisini bir yastığı atmosfere çevirmişti. Yinton kaçıp saklanmak istedi ama çoktan bir kara kurbağasının bakışları yüzünden felç geçiriyormuş gibi duran bir böceğe dönüşmüştü. Yerinden kımıldayamadı bile. Bu yağmurluk giyen kadının çok keskin bakışları vardı. Kadının gözlerinin çok güzel olduğunu kabul etmeliydi ama bakışları gerçekten de çok ürkütücüydü. Kadın gelip tam da Yintong'un önünde durdu. Yintong karanlıkta duruyordu, kadınsa aydınlıkta. Yani doğanın kanunu uyarınca kadının paslanmaz çiçekten bir sergileme rafının önünde ayakta dikilen Yintong'u görme ihtimali bile yoktu. Ama kadın onu gördüğü aşikardı ve gördüğü kişinin kim olduğunu da biliyordu su götürmez bir biçimde. Kadın amacı çok belliydi. Az önce durağın orada çınar ağacının altında sanki kaybolmuş gibi etrafına bakınması kasıtlı yapılmış bir şeydi. Tamamıyla Yintong'un aklını karıştırmak için yapılmış bir aldatmaca. Kadın daha sonra şöyle diyecekti. Tanrı karanlığın ortasında bana bir yol gösterdi ve o yol beni senin yanına getirdi. Ama Yintong bu olayın tamamen düzmece, önceden planlanmış bir şey olduğuna inandı baştan beri. Özellikle bu kadının şehir radyo ve televizyon bürosunun müdürü tek boynuzlu atın dul kalmış büyük kızı olduğunu öğrendikten sonra. Tüm bunların arkasında tek boynuzlu atın olduğuna inanıyordu. İki sevgilinin buluşması gibiydi her şey. Kadın Yintong'un önünde duruyordu işte. Aralarında üzerinden gözyaşı taneleri gibi yağmur damlalarının süzüldüğü cam bir bölme vardı sadece. Kadın camın ardından Yintong'a gülümsüyordu. Yüzündeki gamzeler birden derin kırışıklıklara dönüştü. Yintong camın arkasında bile olsa kadının ağzından çıkan o ekşi dul kokusunu alabiliyordu. Yintong'un içi birden şefkatle doldu. Bu şefkat duygusu yağmurun ritmik sesi eşliğinde camların arasındaki boşluklardan içeriye giren ıslak toprağın otuzlu kokusu içinde birden kök salıp filizlenerek aynı hastalıktan müzdarip iki kişiyi birbirine yakınlaştıran bir duyguya dönüştü. Yintong kadına bakarken sanki uzun süredir kayıp olan bir dostuna bakıyormuş gibi hissetti. Gözlerinden yaş boşandı birden. Kadının gözlerinden daha fazla yaş akıyordu. Solgun yüzü birden gözyaşlarıyla ıslanıverdi. Yintong kadına kapıyı açmaması için hiçbir neden göremedi. Kapıyı açtı. Yağmur birden hızlanıverdi. Soğuk havanın nemli kokusu ve toprağın yoğun kokusu içeriye girerken kadın sanki bundan daha doğal bir şey yokmuşçasına kendini Yintong'un kollarına atıverdi. Dudaklarını Yintong'kilere kavuşturdu. Yintong elini kadının yağmurluğunun içine sokup mukavvadan yapılmış gibi hissettiren sütyene dokundu. Kadının saçlarına ve yakasına silmiş soğuk toprak kokusu Yintong'u birden kendine getirdi. Elini kadının sütyenin içinden hızla geri çekti. Bu yaptığına çok pişman olmuş bir tavırla. Ama pişman olmak için çok geç kalmıştı. Su kaplumbağası altın kancayı çoktan yutmuştu artık. Kadını kendi odasına götürmemesi için de bir neden bulamadı. Odaya girer girmez kapısını kilitledi ama bu yaptığının yakışık almayacağını düşünüp apar topar açtı kilidi. Kadına bir bardak su ikram etti. Oturmasını rica etti. Kadın oturmak istemedi. Yintong panik içinde ellerini ovuşturmaya başladı. Kendinden nefret ediyordu. Yok yere başına bela açmasından ve terbiyesizliğinden nefret ediyordu. Eğer bu günahtan arınıp yarım saat öncesine dönebilse şimdi hiç tereddüt etmeden bir parmağını kesebilirdi. Ama bırakın bir parmağının elini kesse bile bir işe yaramazdı. Az önce elleyip öptüğü kadın odasının ortasında dikilmiş hüngür hüngür ağlıyordu. Hem de gerçekten ağlıyordu, yalan değil. Gözyaşları yüzünü kapattığı parmakların arasında yağmurdan ıslanmış yağmurluğunun üzerine patır patır dökülüyordu. Aman Tanrım, sessiz sessiz ağlamak onu tatmin etmişe benzemiyor. Kadının omuzları titremeye başladı. Avuç içlerinden yükselen hıçkırıklar birden haykırışa dönüştü. Yintong üzerinden kürklü bir mağara hayvanı gibi bir koku yayılan bu kadına karşı duyduğu tiksintiyi canlı tutmaya çalışarak kadını İtalya'nın Roma şehrinde üretilmiş, gerçek deriden yapılmış kırmızı döner koltuğuna oturttu zorla. Kadın tam koltuğa oturmuştu ki birden onun ayağına kaldırıp üzerindeki ıslak yağmurluğu çıkardı. Yağmurluğunu çıkarırken de eliyle yüzünü kapatmaya devam mı edeceksin? Kadının yüzü öyle ıslanmıştı ki hangisinin yağmur damlası, hangisinin tel, hangisinin sümük, hangisinin gözyaşı olduğunu ayırmak imkansızlaşmıştı. Bu sırada kadının ne kadar çirkin olduğunun farkına vardı. yassı burnu, çıkık dudakları ve sivri çenesiyle bir gelinciyi andırıyordu kadın. Oysa az önce camın arkasında dururken nasıl da çekici görünüyordu. Yoksa biri onu mu kandırıyordu? Ama asıl sürpriz daha ortaya çıkmamıştı. Hinton kadının yağmurluğunu çıkardıktan sonra "Anam!" diye bir çığlık attı. Bu vücudu siyah benlerle kaplı olan kadının altında iç çamaşırı yoktu. Sadece tek burnuzlu at sütyen dünyasından satın alınmış mavi bir sütyen giyiyordu. Sütyenin fiyatı etiketi hala üzerinde duruyordu. Kadın utanmış gibi yüzünü yine ellerin arasında gömdü. Tanrım, koltuk altlarında dipleri kararmış sarı kıllar vardı. Ekşi ekşi de ter kokuyor. Utançtan allak bullak olan Yintong yağmurluğu kadının üzerine örttü. Ama kadının omuzlarının titremesiyle yağmurluğun yere düşmesi bir oldu. Yintong hemen kapıyı kilitledi yine. Ardından perdeleri sıkı sıkı kapatıp Osmanlı sokaklarından gelen o güzelim ışıkları ve yağmurlu bir bahar gecesinin insanı cezbeden o soğukluğunu dışarıda bıraktı. Kadına bir fincan kahve uzatıp genç bayan dedi. Ölsem daha iyi. Kendini hala genç sanan yaşlı bir moruğum ben. Lütfen ağlama artık. Hayatta en korktuğum şey bir kadının ağlamasıdır. Eğer ağlamazsan yarın ilk iş olarak beni karakola götürmene bile ses çıkarmam. Şimdi beni 7963 kere otokatlasan bile kabulüm. Önünde diz çöküp 7963 kere secdede ederim. Eğer böyle ağlamaya devam edersen kendimi günahkar ve suçlu hissederim. Yalvarırım ağlama artık. Bir mendil çıkarıp kadının yüzünü silmeye çalıştı. Kadın da küçük bir kuş gibi başını yukarıya kaldırıp Yintong'un yüzünü silmesinin bitmesini bekledi. Oynamaya devam et diye düşündü Yintong. Sonuna kadar oynamaya devam et. Shangguan Yintong, sen bahtsızın tekisin. Yediği sopayı unutup sadece dediklerinin tadını hatırlamayan bir domuzsun. Şunun gönlünü alıp burada hemen gitmesini sağla. O gider gitmez hemen en yakın tapınağa git. Tütsü yakıp secde ederek Bodhisattva'ya teşekkürlerini sun. Gökteki babamız, çalışma kampında bir 15 yıl daha geçirmek istemiyorum. Önce yüzünü sil iyice, sonra kahveyi eline ver. Kahveyi iki elinde tutarken içinden şöyle düşünüyordu. Memeni elledim ama sen nineme benziyorsun. Ben de senin torununu sayılırım. Bir kadının memesine dokunmak onun ruhunu ele geçirmektir. Deneymiş. Osuruktan tayyare. Asıl şöyle olmalıydı. Sen daha kadının memesine dokunmadan kadın seni avucunun içine aldı bile. Şimdi nereye kaçacaksın bakalım? Al bakalım. İç biraz yalvarırım. Genç bayan lütfen. Kadın ona son derece büyüleyici ve çekici bir bakış atınca Yintong 10.000 okla kalbinden vurulmuşa döndü. Bu 10.000 ok kalbinde içinde 10.000 kurtçuğun kımıl kımıl kıvrıldığı 10.000 delik açtı. Kadın ağlamaktan serseme dönmüş bir halde Yintong'un elinde tuttuğu fincana doğru eğilip bir yudum kahve içti. Artık ağlamıyordu. Yintong fincanı ona verdi. Kadın fincanı iki elinde tutarken az önce ağlamış 3 yaşında küçük bir kız çocuğu gibi hala hıçkırıyor ve burnunu çekip duruyordu. Kadın bu göstermelik performansı 15 yılını çalışma kampında 3 yılında bir akıl hastanesine geçirmiş olan Yintong'u giderek öfkelendiriyordu. Yintong düşünüp taşındı. Benim üzerime atlayıp kollarını boynuma dolayan sendin. Dudaklarını benimkilere yapıştıran da sendin. Benim tek suçum senin memelerini ellemek oldu ama ben bir iç çamaşırı mağazasının patronuyum. Her gün memelere dokunurum. Bu benim işim. Dokunmadığın meme kalmış mıdır acaba? Bu işimin getirdiği profesyonel bir alışkanlık. Etiketle bir alakası yok. Yintong işte bunları düşünürken birden genç bayan hava iyice karardı artık buradan gitmen gerek dedi. Bunları söylerken kadının yağmurluğunu alıp omuzlarının üzerine koydu. Kadın bunu duyunca ağzı açık kaldı. Elindeki fincan göğsünden karnına oradan da yere düşüverdi. Kim bu yıldırım çarpmışa dönmüş performansın gerçek mi ya da sahte mi olduğunu söyleyebilirdi ki? En iyisi seni Moakian kumpanyasına yazdırayım da biraz da orada sahneye çık. Kadın birden vaa diye ağlamaya başladı. Öyle yüksek sesle ağlıyordu ki sanki az önce caddeden gürültülü bir kamyon geçmişti. Sonra yine kısa bir sessizlik oldu. Ardından sanki ağlamasını bütün şehre duyurmak istermiş gibi yine bir vaa geldi. Hintong'un öfkesi gittikçe alevleniyordu ama dışarıya bir kıvılcım bile göstermedi. Şansına masanın üzerinde altın rengi folyo kağıdına sarılmış ve iki küçük bombayı andıran iki tane çikolata kaplı draje şeker buldu. Şekerlerden birini alıp paketini açtıktan sonra bir hışım kadının ağzına tıktı. Sonra dişlerini sıkıp yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya çalışarak genç bayan dedi. Ağlama, biraz şeker ye. Kadın şekeri ağzından tükürdü. Şeker yerde bir keçi boku gibi yuvarlanıp yün halıyı kirletti. Kadın yüksek sesle ağlamaya devam etti. Yintong telaşla diğer şekeri de paketin içinden çıkarıp kadının ağzına tıkıverdi. Kadın uslu bir çocuk gibi şeker yiyecek durumda olmadığından bu şekilde tükürmek isteyince Yintong eliyle onun ağzını kapadı. Kadın da ellerini yumruk yapıp Yintong'a vurmaya başladı. Yintong başını aşağı eğince kadının mavi sütyeni içinde toplayan beyaz memelerini fark etti. İçindeki öfkenin yerini birden zavallı bir duygu seli kaplayınca yumuşamaya başladı. Kafası karışmış bir halde kadının soğuk omuzlarına sarıldı. Ardından işte öpüşüp koklaşmaya başladılar yine. Şekerin erimiş çikolatası ikisinin dudaklarını birbirine yapıştırdı. Çok çok uzun bir süre geçti. Yintong gün aydınlanmadan bu kadından kurtulamayacağını biliyordu. Özellikle şimdi birbirlerine sarılmış bir halde öpüşürlerken hiç olmazdı bu. Bir kat daha derinleşmiş olan karşılıklı duygular beraberinde daha büyük bir sorumluluk duygusunu da getirmişti. "Benden bu kadar tiksinmen için ne yaptım ki ben sana?" dedi kadın yaşlı gözlerle. "Hayır hayır," dedi Yintong. "Ben kendimden tiksiniyorum. Sen beni anlamıyorsun. Ben hapis yattım. Akıl hastanesine kapatıldım. Bana yaklaşan her kadının başıma kötü bir şeyler geliyor. Genç bayan, sana zarar gelsin istemiyorum." "Bir şey söylemene gerek yok," dedi kadın, yüzünü ellerinin arasına alıp ağlıyordu yine. "Seni hak etmediğimi biliyorum ama seni seviyorum. Hep gizli gizli sevdim seni. Bana karşı bir sorumluluk hissetme sakın. Sadece biraz yanında kalayım yeter. Böylece mutlu olurum." Sonra birden ardını dönüp kapıya doğru gitti. Kapının önünde bir süre tereddüt içinde bekledikten sonra kapıyı çekip dışarı çıktı. Yintong çok derinden etkilenmişti. Acı acı sövdü kendine. "Seni pislik, bir de kadın hakkında kötü şeyler düşündün. Böylesine masum, büyük bir talihsizliğe uğrayıp dul kalmış bir kadının öyle üzgünce gitmesine nasıl izin verdin? Seni bu kadar harika yapan şey ne? Senin gibi ellerine gelmiş bir moruğu ne yapsın kadınlar? Soğukkanlı bir hayvan mısın sen? Yeşil bir kurbağa ya da zehirli bir yılan mısın? Bu kadını öyle yalnız başına gecenin bir köründe ve yağmur yağan buz gibi bir havada nasıl saldın dışarıya? Ya üşütüp hasta olursa, zaten iyice göçmüş durumda. Zaman kötü. Dışarıda bir sürü serseri var. Ya bir serseri çetesine denk gelirse?" Birden yerinden fırlayıp daha koridorda yürüyen kadının kollarını aldı. Kadının yüzü hala ıslaktı. Boynunu uysal bir tavırla Yintong'un omzuna yasladı. Yintong kadının saçlarının yağlı kokusunu alınca bu yaptığına hemen pişman oldu. Ama kadını kucağına alıp yatağına atmaktan da geri durmadı. Kadın koyun gibi gözlerini Yintong'a çevirip "Seninim ben. Her şeyimle seninim," dedi. Vücudunu dikleştirip memelerini sütyenden çıkarıverdi. Memeleri neredeyse birbirine yapışmış gibi bitişikti. Yintong içinden kendini "Olmaz, kesinlikle olmaz," diye uyardı. Ama kadın uyarılmış meme ucunu çoktan Yintong'un ağzına sokmuştu bile. "Zavallı küçüğüm benim," dedi kadın. Yintong'un başını okşayarak sanki büyük bir yükten kurtulmuş gibi. Ayrım sonu sayfa 872.